Ayrım 10. Sayfa 62. Yakınlık korkusu. Bazı insanlar neden yakınlıktan, kendilerini açmaktan, 40 gömleğin 40'ını olmasa bile önemli bir kısmını çıkarmaktan bu kadar çok korkarlar? Bunun önemli iki nedeni vardır. Birinci neden, bazı insanların çocukluk ve ilk gençliklerinde anne babalarından kendilerini boğacak kadar çok özgürce hareket edebilecekleri bir alan bırakmayan bir yakınlık ve duygusal bir ilgi görmüş olmalarıdır. İkinci nedense, yakın ilişkilerde yaralanmış ve travmatize olmuş olmaktır. Sınırlayıcı ve boğucu bir yakınlık yaşamış kişilerin işi kolaydır. Anlayış ve saygılı bir aşk ilişkisinde yaşanan duygusal yakınlığın bağımsızlığını tehdit etmediği deneyimini yaşantılayabilenlerse, sorun hallolur. Zor olan ikinci tür yaşantıyı aşabilmektir. Günümüzde en fazla yaşanan deneyimlerden biri, çocuğun anne babanın ayrılık ya da boşanma sonucunda çoğunlukla babayı, en yakınlarından birini birdenbire kaybetmesidir. Bu travmatik kayıp deneyimi, kişinin erişkinlik hayatında girdiği ilişkilerde duygusal yakınlık gerektiren bir derinliğe kendini rahatça bırakabilmesini engeller. Kayıp yaşantısı olan insanlar ilişkilerinde büyük bir emniyet mesafesi bırakarak, kendilerini duygusal olarak tam anlamıyla vermeyerek yeni bir kayıp yaşamaktan korunmaya çalışırlar. Ama böyle yaptıklarında aslında tam da engellemek istedikleri şey başlarına gelir. Belli bir yakınlıktan öteye geçemedikleri, kendilerini duygusal olarak açamadıkları için ilişkileri belli bir noktada tıkanıp kalır. Belki de gerçek anlamda hiç başlamadan biter. Duygusal yakınlık neden bu kadar çok önemlidir? Çünkü hepimiz anlaşılmak, varoluşsal biricikliğimiz içinde kabul görmek ve onaylanmak isteriz. Kişisel gelişimimiz, olgunlaşmamız ancak bu duygusal yakınlık içinde mümkündür. Birinci bölümde Arthur Schopenhauer'den alıntılayarak anlattığım yakınlık konusuyla ilgili öyküyü yeniden anımsayalım. Bir grup kirpi dondurucu soğuğun olduğu kış günlerinde hayatta kalabilmek için birbirlerine sokulur ve ısınmaya çalışırlar. Yeteri kadar ısındıklarında ise okların birbirlerine batmasından dolayı yaşadıkları acıyı fark eder ve birbirlerinden uzaklaşırlar. Ama bu kez de tekrar donma tehlikesiyle karşı karşıya gelirler. Belli bir süre yakınlaşıp uzaklaşarak oklarının acısına katlanabildikleri uzaklığı ve donmayacakları bir yakınlığı bulurlar. İnsan topluluklarında da bireylerin kendi içsel boşluk ve monotonluklarından kurtulmak için birbirlerine sokulma ihtiyaçlarıyla, birbirleriyle çelişen ve dayanılmaz gibi gelen farklılıkları nedeniyle gereksindikleri uzaklık isteği çatışır durur. İnsanların günlük hayatta birbirlerine katlanabildikleri ve yakınlık ihtiyaçlarını giderebildikleri mesafeyi bulabilmelerinin önündeki en önemli engel, İletişim eksikliği ya da daha kötü durumlarda yokluğudur. Yalnızca anlayış dolu, karşı tarafın istek, arzu ve ihtiyaçlarını da kendi istek, arzu ve gereksinimlerimizi gözettiğimiz kadar dikkate aldığımız bir iletişim türü, ihtiyacımız olan duygusal yakınlığın yaşanabilmesini sağlar. Kendimizi iyi hissettiğimiz, hiçbir sorunun olmadığı zamanlarda iletişim kurmakta pek bir zorluk çekilmeyebilir. Eş terapilerindeki gözlemlerimiz, eşlerin olumlu geri bildirimlerde bulunmakta dahi, yani iltifat ve övgü sözlerini karşı tarafa iletebilmekte, ayrıca özellikle stres durumlarında ve sorunların, çatışmaların baş gösterdiği günlük hayatta iletişime geçmekte büyük sorun yaşadıkları yönündedir. Cinselliğin rutinleşmesi. Danışan, kocam ilişkimizde gittikçe daha umursamaz olmaya başladı. Birçok kusurunun yanında çok iyi yanları da var ama son aylarda yıkanmadan yatağa giriyor. Sevişmek içimden gelmiyor. Sanki o da istemiyor gibi. Terapist, acaba yıkanmaması onun da cinsel olarak sizinle yakınlaşmak istemeyişinin dolaylı bir ifadesi olabilir mi? Danışan, erkekler hep ister, özellikle de benim kocam. Psikoterapiyi biraz da bu yüzden seviyorum. Basit sorulara kesin ve doğruluğundan şüphe edilmeyen yanıtlar olduğunu zannettikleri sırada insanları yeni yanıtlar aramaya sevk etmesi yüzünden. Bir sonraki seansa birlikte gelen çift, yıkanmaktan daha zor bir sorunla karşı karşıya olduklarını fark etmişlerdi. Birbirlerine karşı daha az cinsel istek duyuyor olmalarının. Cinsellik günümüz insanı için yalnızca haz verici ve rahatlatıcı bir özelliğe sahip değildir. Aynı zamanda tehdit edicidir de. Cinsel ilişki, insanın kendi içgüdülerine teslim olduğunu hissetmesine yol açan, insanın kendinden başka kimseye bağlanmak istemediği, özgürlüğün en önemli insanlık ideali haline geldiği narsistik bir çağda karşı cinsten birine bağımlılık geliştirme olasılığının yüksek olduğu bir durumdur. Özellikle de günümüzde olduğu gibi aşk ilişkisinin de cinsellikten bağımsız düşünülmediği bir çağda. Cinsellik, aşkın olmazsa olmaz bir ön koşulu olmasının yanında, ilişkinin gelişmesi, olgunlaşması ve varlığını sürdürmesi için de elzem bir yaşantı artık. Aşk gibi kültürel bir olgunun cinsellik gibi içgüdüsel arzularla bir aradalığı oldukça çetrefil sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu konuda insanların çok farklı düşüncelere sahip olması, bir fikir ve görüş birliğine sahip olunmaması, ilişkilerde cinselliğin nasıl, ne sıklıkta yaşanacağı, önem sırasında nerede olacağı ile ilgili tartışmaları beraberinde getiriyor. Örneğin Louis-André Salomé gibi hem psikanalizin ilk yıllarında bir psikanalist olarak önemli rol oynamış bir entelektüel, hem de Nietzsche, Rilke ve Freud gibi entelektüellerle yakın ilişkiler yaşamış bir femme fatale için cinsellik entelektüel üretimin önündeki en önemli engeldi. İlk cinsel deneyimini 30'larının ortasında yaşamış olan Salomé, ömür boyu cinsellikten bir öcüden kaçar gibi kaçtı. Cinsellik bazıları için yalnızca içgüdülerinin esiri olmak anlamına gelmiyor, aynı zamanda aklın geçici olarak yitirilmesini de ifade ediyordu. Ömür boyu bakir bir erkek olarak kalmış olan ünlü filozof Arthur Schopenhauer, 1788-1860, cinsellik hakkındaki görüşleri şöyleydi. Cinsel ilişki aklın sislenmesine yol açar, özellikle de erkek aklının. Cinsellik, en ilkel isteklerimizin, içgüdülerimizin ürünüdür. Bu anlamda da kadınsıdır. Bir erkek, bilim ve kültürle uğraşacaksa kendini cinselliğe ve kadına karşı korumak zorundadır. Eğer erkek doğa kurallarına uymak ve kadınla birlikte olmak istiyorsa, en azından aklını kullanmayı ihmal etmemelidir. Kadın seçimimizde en önemli kriter kadının yaşıdır. Adet görüyor olmasına ve özellikle 18-28 yaşları arasında olmasına dikkat edilmelidir. İkinci dikkat edeceğimiz nokta sağlığıdır. Akut hastalıklar geçicidir ama kronik olanları ve kaşektik durumlar çocuğa da geçebileceği için dikkat edilmelidir. Üçüncü dikkat edilmesi gereken nokta da iskelet sistemidir. Çünkü iskelet insan cinsinin temelidir. Schopenhauer yazısının sonraki satırlarında bir hayvan hakkında bilirkişi raporu yazar gibi her türlü ayrıntıyı inceden inceye tanımlamaktadır. Dişlerinin nasıl olacağını, küçük ayaklarını, çenesinin ve burnunun biçimini, etinin dolgunluğunu, göğüslerinin durumunu. En sonunda da şunu ifade etmektedir. En önemli yer de gözler ve alındır. Çünkü bunlar entelektüel yetileri ve psikolojik durumuyla yakından ilgilidir. Schopenhauer, kadına olan tutkulu bağımlılığından ne kadar çok nefret etmiş olmalı ki bu hastalıklı tanımı büyük bir ciddiyetle ortaya atmış olsun. Bu iki uç örneğin yanında günümüzde cinsellikle ilgili en önemli sorunlarından biri, cinselliğin olumlu anlamda ve aşkla bağlantılı olarak fazlasıyla abartılıyor olmasıdır. Aşk ilişkisi içinde cinselliğin aşkın kanıtı, ifade biçimi olarak görülmesi, aşkın kendini gerçekleştirme yolu olması, cinselliğe yüklenen anlamlardan birkaçıdır. Bunun yanında cinsellik, aşk ilişkisi içinde yakınlığın, mahremiyetin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Ayrıca güven ve aidiyet duygularıyla yakın ilişki içinde değerlendirilir. Yani cinsellik, evlilik ve birlikteliğin en önemli temel taşlarındandır. Tatmin edici bir cinsellik, yaşam sevincinin en önemli koşulu olmuştur. Bu kadar anlam yüklü bir beklentiyi insanların ilişkilerinde rahat, kolay ve oyun oynar gibi yaşantılamalarını ve bundan zevk almalarını beklemek de zordur. Bu anlam yüklemesi eşler için büyük bir baskı ve kaygı kaynağıdır. Cinsel ilişki sıklığı ve türüyle ilgili çatışmalar, birliktelikler içinde en sık karşılaştığımız ve eş terapilerinde en fazla uğraşmak zorunda olduğumuz konuların başında gelmektedir. İlişkilerdeki cinsel memnuniyetsizlik, istatistiklere göre en önemli sadakatsizlik nedenidir. Bir çalışmada erkeklerin %76'sı, kadınların ise %84'ü sadakatsizliklerinin nedeninin esas ilişkilerindeki cinsel memnuniyetsizlik olduğunu söylemektedirler. Burada yanıtı belirsiz olan soru şudur. İlişkideki sorunların kendini en açık ve en sık gösterdiği alanın cinsellik olması, en mahrem ve en duyarlı alanın cinsel ilişki olmasından mıdır? Yoksa cinsel ilişkinin aşk ilişkisinden bağımsız, kendi başına bir dinamiği mi vardır? Belki de bu sorunun yanıtı hem evet hem de hayırdır. Yatak odasındaki mezarlık. Martin Luther King, sağlıklı cinsel ilişki sıklığının haftada 2 ya da 3 olduğunu söylese de, günümüzde böyle bir sıklığa yalnızca 30 yaşın altında olan ve ilişkilerine yeni başlamış çiftler ulaşabilmektedir. Yaş arttıkça ve ilişki süresi uzadıkça, bırakın ilişkinin sıklığını ve yoğunluğunu, cinsel ilişkinin temel olarak var olması bile gittikçe zorlaşmaktadır. Cinsel ilişkide ne kadar içgüdüler ve ilkel arzularla ilgili de olsa, zamana ve gündelik yaşamın sıkıcılığına direnememektedir. Cinsel ilişkinin ve isteğin gerileme nedenlerine bakıldığında, yaş ve ilişkinin süresi yanında bedensel ve ruhsal hastalıklar, kişilik özellikleri, geçmişten getirilen cinsel deneyimler, hamilelik, küçük çocukların varlığı ve eğitim düzeyi gelmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde eğitim düzeyi yükseldikçe cinsel ilişki sıklığı, yoğunluğu ve isteği de düşmektedir. Bunu ne kadar Freudyen terimlerle yani süblimasyonla açıklamak doğrudur bilmiyorum. Cinsel haz eşlerin kendilik değerleriyle yakından bağlantılıdır. Eşler, özellikle kadınlar, kendilerine ne kadar çok değer veriyorlarsa, eşler ne kadar çok birlikte bir şey yapıyorlarsa, evdeki işler ne kadar çok kadın lehine eşit dağılıyorsa, cinsel ilişki memnuniyeti de o kadar artmaktadır. Son tahlilde, cinselliğin azalması, duygusal yakınlığın kaybolduğunun en önemli işaretidir. Belli ilişki kalıpları da cinsel ilişkinin azalmasına neden olur. Bunların başında yaşla birlikte sağlık sorunlarının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan korku gelmektedir. Cinsel ilişki sırasında sağlık sorunlarının ağırlaşacağından duyulan korku, cinsel ilişki sıklığının ve alınan hazzın azalmasına neden olur. Günlük yaşam içinde karşılıklı yaşanan kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları, eşlerin birbirlerine yakınlaşmalarının ve cinsel isteklerinin azalmasına neden olabilir. Başka sık karşılaşılan bir kalıp da eşlerden birinin cinsellikten beklentilerinin diğerinin karşılayabileceğinden fazla olmasıdır. Bu da karşılıklı bir kaçınma davranışının gelişmesine neden olur. Çünkü böyle bir durumda cinsel ilişki kalitesinin sıradanlaşması, ortalama bir değere inmesi, ilk başlardaki hazzın kalmaması, kendilik değerini cinsel ilişkinin kalitesine endekslemiş insanlar için narsistik bir sorun haline gelir. Böyle bir durumda cinsel ilişkiden kaçınma da kendilik değerini korumanın en kolay yollarından biridir. Baş edilmesi en zor ve en sık karşılaşılan durum bir çift olmaktan anne baba olmaya geçiş sırasında yaşanan cinsel ilişki azlığıdır. Çiftler ebeveyn olduktan sonra karşılıklı cinsel çekiciliklerini yitirirler. Bir aile olarak günlük yaşam içinde her şeyi çok iyi idare edebiliyor olabilirler ama cinsel hayatları da en azından belli bir süre için ölü gibidir. Belki de şimdiye kadar hemen hiç dikkate alınmamış ama en önemli cinsel ilişki kalıplarından biri de eşlerin cinsel hayatlarında en az çatışmaya ve dolayısıyla en az hazza odaklanmalarıdır. Karşımızdakini tanıdıkça hangi pozisyonda daha fazla zevk aldığını biliyor oluruz ve bir süre sonra başarı odaklı bir şekilde karşımızdakine en az risk alarak orgazma ulaştırabilmek için gayret gösteririz. Bu tanımlanan durum çoğunlukla karşılıklı olarak gerçekleşir ve cinsellik çok kısa bir sürede can sıkıcı bir karakter kazanır. Cinsellikte karşılıklı anlayış ve empati beklenenin tersine uyuşturucu bir etki yapar. Rutinleşmiş günlük seks de ancak şöyle tanımlanabilir. Gerçekten kötü değil ama gerçekten iyi de değil. Çalışmak ve aşık olmak. Evlendikten 5 yıl sonra eşlere evlilikten memnun olup olmadıkları sorulduğunda erkeklerin büyük kısmı eşleriyle tekrar evlenebileceklerini söylüyorlar. Kadınlarınsa yarıdan fazlası geriye dönüş mümkün olsa eşleriyle tekrar evlenmeyeceklerini belirtiyorlar. Erkekler neyi yanlış yapıyorlar evlilikleri boyunca? Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un kendisinin hayatla ilgili görüşü bize yol gösterici olabilir. Sağlıklı bir kişiliği ruhsal olarak ayakta tutanın ne olduğu sorulduğunda, çalışmak ve sevmek olarak yanıt vermiştir büyük usta. Oysa günümüzde birçok erkek için şu soru daha önemlidir. Gittikçe yükselen iş stresini nasıl dengeleyeceğim ve ailemle eşime nasıl yeteri kadar ve kaliteli zaman ayıracağım? Bir ayrılığın, boşanmanın önüne nasıl geçeceğim? Erkekler de modern zamanlarda birçok açıdan baskıya maruz kalıyorlar. Bunun bir yandan globalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan kitle halinde işsizlik tehlikesiyle ilgisi varken, diğer taraftan kadınların çok daha fazla iş yaşamına girmeleri ve erkeklerle yarışabilir duruma gelmeleriyle de bağlantısı var. Öte yandan erkeklerin de bir baba ve eş olarak kendilerinden beklentileri fazlasıyla artmış durumdadır. Kadınların ilişkilerinden ve evliliklerinden memnuniyetsizliklerinin hızla artması da cabası. Birçok erkek bunu taşınabilir bir yük olarak görmediği gibi kendisine yapılmış bir haksızlık olarak da algılıyor. Peki, erkeklerin bu modern zorluklarla başa çıkmak için başvurdukları stratejiler neler? Maalesef çoğunlukla fırtına dinene kadar beklemek. Yani çaresizler ve çatışmayı dindirmek konusunda oldukça beceriksizler. Erkeğin umduğu şey eşinin bir an önce sakinleşmesi ve aklını başına toplaması. Kadının memnuniyetsizliğinin kendiliğinden geçeceğini zannetmek gibi bir naiflik içindeler. Başvurdukları ikinci bir strateji ise kaçmak. Eğer ev çok stresliyse, ilişki donma noktasına gelmişse, çocukların anneleri tarafından üzerlerine saldırtılmış olduğunu düşünür ve hissederlerse, iş yeri evden çok daha huzurlu bir yermiş gibi durur. En azından erkeğin yetileri, becerileri orada hala gerçek değerini bulmaktadır. Erkek, kendine olan güvenini bir müddet daha tazeleyebilecektir. Üçüncü strateji de evlilik dışı bir ilişkiye girmektir. Çoğunlukla da iş yerinden bir meslektaşıyla. Başka bir ilişkiye başlayan erkek çoğunlukla kendisini bir kurban olarak görür. İş yerindeki dayanılmaz strese ek olarak eğer evde de duygusal olarak tatmin olamayacaksa başka bir kadına gitmekten başka çaresi kalmadığını düşünür. Hatta buna karısı tarafından itildiğini, zorlandığını söyleyerek vicdan azabından kurtulur da. Bu üç strateji kadın tarafından farklı derecelerde ama mutlaka olumsuz olarak değerlendirilir. Aşkın başlangıcında erkeğin hemen tepki göstermemesi, sakinliği, onun cool ya da erkeksi bir tavır içinde olduğu yönünde yorumlanırken, özellikle işe kaçması kadında büyük bir öfke uyandırır. Eğer bu süreçte çocuklarda olumsuz yönde değişiklikler olursa, kadınlar eşlerini ayrılıkla tehdit edebilirler. Aslında bu hamle yalnızca erkeğin ailesine daha fazla zaman ayırmasını istemek için başvurulan bir blöf olmasına rağmen bu tehdit erkek tarafından ek bir stres kaynağı olarak algılanır ve başvurduğu kaçış stratejisine daha da sıkı sıkıya sarılır. Ayrım sonu, sayfa 69.